Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye saatiyle saatimiz 13.15'i gösteriyor. Tekno Vadi programına hoş geldiniz. Bu ilk yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Yapım ekibimiz Murat Baran'la birlikte, sunucunuz ben Hakan Tuzcu ve teknik yönetmenimiz de Melih Demirezer. Hep birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Saati 13.45'e kadar, yarım saat süresince. Ve sizlerin bize de ulaşmanızı istiyoruz. Hem elektronik postamızdan hem telefonlarımızdan hem de sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi Dijital Dünya. Efendim bu bölümümüzde Teknoloji Araştırma Geliştirme Bilim ve İnovasyon Derneği Başkanı, aynı zamanda iş insanı, yatırımcı, yazılımcı Sayın Nuray Başar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş buldum. İyi yayınlar.
Ben tabii az söyledim. Daha pek çok özelliğiniz de var biliyorum. Çünkü aynı zamanda meslektaş da sayılırız.
Evet.
Medya işleriyle de meşgulsünüz.
Evet.
Onu da biliyoruz. Fakat özellikle dijital dünyayla ilgili çok önemli çalışmalarınız da var. Dolayısıyla dijital dünyanın geleceği nasıl şekillenecek? Biraz sizinle bunu konuşmak istedik bu programda. Şöyle bir baktığımızda internetin girmesiyle aslında hayatımıza değişiklikler başladı. Fakat son zamanlarda öyle hızlı ilerliyor ki her şey, dijital dünyayı şekillendirecek olanlar bir bakıyoruz ki kafes dövüşüne başlamışlar. Orada kendilerini ispatlamaya çalışıyorlar. Büyük bir kavga var aslında dijital dünyada.
Kesinlikle.
Siz nasıl görüyorsunuz öncelikle dijital dünyanın bugünkü halini kısaca?
Hayatımızda her şey çok hızlı gelişmeye başladı. Çok hızlı değişmeye ve dönüşmeye başladı aslında. Baktığınız vakit son yıllarda dijital dönüşümdeki en büyük etkenlerden bir tanesi büyük veri. Bilgilerimiz, kişisel bilgilerimiz. Bu bilgilerin işlenmesi, değişik konularda faydalı ya da zararlı şeylere dönüşmesi sonucu dünya çok hızlı değişiyor ve dönüşüyor. Aslında bununla birlikte her şey değişmeye başladı. Alışveriş şekli değişti, yaşam şekli değişti, dünyadaki ihtiyaç sıralaması değişti. Her şey birbirine
hatta sosyal ilişkiler bile değişti.
Kesinlikle,
yani
kesinlikle.
Kişisel ilişkiler değişti. İnsanlar artık dijital dünyadan kendilerine iş buluyorlar galiba, değil mi?
Aynen.
Her şey oraya döndü. Peki bütün bu gelişmeler belli bir hızla gidecek, sonra belli bir durağan seyir mi izleyecek? Siz geleceği nasıl görüyorsunuz dijital dünyanın?
Şöyle, hız kesilmeyecek. Zaten hız kesilirse dünyanın sonu gelir gibi geliyor bana. Şu anda çok ciddi bir veri, bilgi akışı var dünyanın her tarafında. Baktığınız vakit hepimiz artık dijital cihazlar kullanıyoruz. Hepimiz gönüllü olarak sosyal medya aracılığıyla ya da dijital platformlar aracılığıyla verilerimizi paylaşıyoruz. Bu beraberinde birçok alışkanlıklarımızı, tüketim alışkanlıklarımızı, kişisel alışkanlıklarımızı, sosyal alışkanlıklarımızı bir başkasına teslim ediyoruz anlamına geliyor. O bir başkası ne yapıyor? Bu veriyi değerlendirerek, inceleyerek bize yeni yeni şeyler sunuyor. Yeni yeni şeyler icat ediliyor aslında. Baktığınız vakit evet, bu insanlar artık şundan hoşlanıyor. Şundan hoşlanmıyor, yapmıyor. Bunları hayatından çıkarıyor. Biz artık bu tarafa yatırım yapalım diyor yatırımcılar. Hal böyle olunca da her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bir taraftan da çok fazla bilgi kirliliği var. Aslında baktığınız vakit yavaş yavaş da bir bu başladı tüm dünyada. Bilgi kirliliğiyle mücadele aslında çok önemli bir rol oynayacak gelecekte. Çünkü aynı konuda birçok bilgi kirliliği sistemi giriş yapıldığı vakit yapay zeka da hayatımızın içine geldi. Tam ortasına oturmuş vaziyette. O yanlış bilgi doğru bilgi olarak algılanmaya başladı. Bu sefer yapay zeka işin içine girdiği vakit o yanlış bilgiyi oldukça fazla doğru bilgiymiş gibi lanse edildiği takdirde doğru bilgi olarak algılamaya başladı. Bu da bir başka şekilde hayatımızın tehditleri arasına girdi. Bunların ayıklanması, düzgün bir vaziyete getirilmesi, insan ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi sürekli bir şekilde bu döngü dönmeye başladı, devam ediyor.
Evet, şimdi burada tabii makine öğrenmesi var, yapay zeka var, gelecek için şekillenen çip dünyası var.
Meslekler var.
Değil mi? Çeşit çeşit meslekler var. Hangi meslekler size göre biraz daha ön plana çıkacak? Çünkü sanki biz artık böyle çok dışarıda değil de böyle küçük küçük kendi alanlarımızda çalışacakmışız gibi geliyor
evet,
ileride.
Aslında benim kişisel fikrim, yani birçok meslek değişecek, yeni meslekler ortaya çıkıyor, çıkmaya devam edecek. İnsanların belli alanda kendini geliştirmesi. Mesela Türkiye için Türk vatandaşının Türkçeyi çok iyi konuşması lazım. Baktığınız vakit aslında bu mevcuttaki sistemler hep sisteme, matematiğe yönelik işler olsa, o konularda çocukları yönlendirmeye çalışıyor olsak bile eğer ki Türkçeyi iyi konuşmuyorsa zaten o matematik problemini anlamıyor.
Evet.
Onun için Türkçe, ilaveten İngilizce ve ilaveten kodlama herkesin bilmesi gereken temel unsurlar diye artık dünyaya gelen her çocuğun ya da yetişkin bir bireyin bilmesi gereken konular arasında. Bunları bildikten sonra meslekler dönüşüyor. Sürekli yeni bir meslek geliyor ya da mesleğiniz farklılaşabiliyor. Bunları bir şekilde adapte edebiliyorsunuz kendinize. İşte bugün şu meslek çok moda, yarın ortadan kalkıyor. Baktığınız vakit tıp gelecekte olacak mı? Bir kısmını zaten robotik teknoloji, yapay zeka sayesinde sadece reçete yazan doktorlar yok olacak. Ama teknolojiyi iyi kullanan, robotik cerrahiyi iyi kullanan, onunla birlikte bütünleşerek ameliyat yapmayı ya da hastalığı tespit etmeyi becerebilen doktor üst seviyeye çıkacak, aranılan insan olacak. Kimya mühendisi yine oldukça popüler meslekler arasında. Tarım keza öyle, çünkü çok ciddi bir iklim krizi var. İklim kriziyle birlikte her şey dönüşüyor, gıdaya ulaşım azalacak. Dolayısıyla tarımda geleceğin meslekleri arasında yerini alacak. Buna benzer birçok meslek var. İşte avukatlık ya da hukuk büyük bir kısmı zaten yapay zekaya kaymış durumda ve kaymaya da devam ediyor. Bu alanda da işini farklılaştırmayı becerebilen avukatlar ortada kalacak. Onun haricindekileri zaten sistem otomatik olarak yapıyor olacak. Böyle bir mesleğe de gerek kalmayacak gibi şeyler söz konusu.
Benim dikkatimi çeken bir meslek daha var aslında. Hem yazılımcıları ilgilendiren hem de aslında tüm dünyanın genel anlamda çok başvurduğu bir iş analistliği denilen bir kavram var.
Evet.
Aslında bunu yazılımcılar hani şirketlere daha işlerini kolaylaştırmak anlamında, yazılımı nasıl yapalım anlamında çıkartmışlar ama iş analistliğine bakıyorum her konuyla ilgili çözüm üretme noktasına gelmişler aslında. Bu da biraz analiz yapabilen, bilgiyi doğru kullanabilen, çözüm üretebilen bireyleri biraz ön plana çıkartacak.
Kesinlikle,
galiba.
Kesinlikle.
Değil mi? Eskiden daha böyle sosyal olan, efendim sportif olanlar ön plandaydı yüz yüze görüşmelerde. Şimdi insanlar çok yüz yüze görüşmeden çözüm üretebilecek beyinlere ihtiyaç duyacaklar.
Evet, belki. Şu anda insanların temeline baktığınız vakitte herkes ihtiyacını işte Sosyal medya üzerinden karşılayabiliyor. Ulaşmak istediği dünyanın neresinde olursa olsun bir insan olduğu vakit giriyor, araştırıyor. O insanı bulup işte sosyal medya üzerinden bir mesaj ataraktan, meramını anlatarak o insana ulaşabiliyor. Bunu artık çözebiliyor. Eskisi gibi işte araya şunu koyalım, şuradan randevu alalım, şu şekilde ulaşalım ya da dünyanın öbür ucundaki bir insanla gidip görüşmek, onun fikrini almak imkansızken bugün saniyeler içerisinde onu çok rahatlıkla insanlar yapabiliyor. Dolayısıyla işin o kısmı çözülmüş durumda. İş analistliği de istatistik gene ön planda. Sistematik bir şekilde iş planı oluşturulduktan sonra çok rahatlıkla birçok iş beraberinde çözülebiliyor.
Evet. Şimdi tabii özellikle tabii bilgiye, teknolojiye ulaşmak noktasında yatırımlar da gerekiyor. Size göre Türkiye geleceğin dijital dünyasına yatırım noktasında hangi seviyede?
Aslına baktığınız vakit herkes bununla ilgili bir yatırım yapıyor. Yani bütçesi oranında yapıyor, devlet destekleriyle yapıyor. Devletin bu konuda oldukça fazla destekleri var. İşte KOSGEB destekleri, Tekno Yatırım destekleri, ARGE destekleri, Teknopark destekleri gibi birçok destekleri var. Türkiye'nin dijitalleşmesinde oldukça önemli destekler bunlar. Onun haricinde firmalar kendi dijitalleşme yolculuğunu da yapmak zorunda. Yapmadıkları vakit rakiplerinden geri kalıyorlar. Onun için herkes artık dijital dönüşüme yatırımı öncelikli olarak iş planına alıyor.
Evet, devletler olarak da tabii farklı yatırımlar var. Mesela internet hızının artırılması, bu bilgi paylaşımı açısından ya da veriye ulaşmanın daha kolaylaştırılması, verilerin stoklanması, devletlerin kendi kripto paralarını bile çıkarması gündeme geldi ve sürekli konuşuluyor
Tabii
biliyorsunuz.
o da bir gün gelecek.
Değil mi? Biraz da bundan bahsedelim, ne dersiniz?
Evet, para da dijitalleşti aslında. Baktığınız vakit bu sabah bir yerde bir işlem yaptırıyordum. Önümdeki kişi para uzattı. Veznedeki kişi bu kadar işte fatura karşılığı bu kadar nakit alamayayım. Siz kredi kartınızı ödeyin dedi. Dolayısıyla tamamen para da aslında dijitalleşti. Kredi kartına kaydı ya da işte sanal cüzdanlar hepimiz cep telefonlarımız aracılığıyla değişik uygulamalar kullanıyoruz sanal cüzdan anlamında. Bitcoin oldukça hızlı hayatımıza girdi. Dijital para hızlı hayatımıza girdi. Herkes büyük büyük olması bile küçük küçük paralarla sistem nasıl işliyor diye test etti. Aslında baktığınız vakit dijitalleşmeyi, dijital çözümleri kullanan herkes bir küçük bir alım yaptı bana göre. Ya da benim çevremdeki insanlar bir o dünyaya girdi, çıktı. Kimi büyük yatırımlar yaptı, kimi küçük küçük paralarla. Mesela ben de ilk girdiğimde işte çok basit şeklinde bir 100 lira yatırdım. O 100 lirayla ben o 100 lirayı nasıl büyütürüm, ne kadar zamanda büyütürüm dedim. Önce büyüttüm, sonra batırdım. Ama sistemin nasıl işlediğini sonuçta öğrendim. Benim gibi yapan aslında birçok insan olmuştur diye düşünüyorum. Kısa zaman içerisinde dijital para kağıt paranın yerini alacaktır ki zaten aslında baktığınız vakit kredi kartları da dijital para buna göre onlar çoktan yerini aldılar.
Geçtiğimiz yıllarda sanıyorum 2-3 yıl oldu Suretler adlı bir film seyretmiştim. Çok farklı bir filmdi. Şimdi bakıyorum internet dünyasına, sanal dünyaya herkesin avatarı var. Yakında bizler de galiba olmak istediğimiz kendi avatarımızı yaratıp bu dünyada mı var olacağız? Yoksa kendi iç dünyamızda farklı bir şey yaşayıp bu dijital dünyanın geleceğinde farklı bir rol mü
Evet,
üstleneceğiz? Ne dersiniz?
dijital ikiz herkesin heves ettiği bir konu. İşte avatarlar ya da işte yapay zeka ile bir takım çizimler yaptırmalar vesaire oldukça popüler. İnsanlar çok merak ediyor. Zaten yapımızda var merak etmek. Ben ne olacağım ya da işte sanal dünyada nasıl yer alacağım, nasıl yatırım yapmalıyım gibi özellikle yeni neslin oldukça fazla ilgilendiği konular arasında. Bu da gelecekte hayatımızın orta noktasında olacak
Evet,
konulardan
zaten o
birisi.
kadar farklı gelişiyor ki teknoloji, dijital teknoloji. Bakıyoruz insanların paylaşımlarına, kendisinin gerçek fotoğrafını paylaşan neredeyse hiç yok. Ya o oynanmış fotoğraflar, ya işte yapay zekanın düzelttiği fotoğraflar, hatta öyle uygulamalar çıktı ki sizi ekranda bakıyorsunuz, "Abi ben miyim?" diyorsunuz. Sizi
Aynen.
o anda bile değiştiren kamera
Aynen.
sistemleri de
Yani boy
yazılımları
uzatmalar ve
kullanıyorlar.
işte daha en olarak inceltmeler, yüz gençleştirmeler, saç rengi değiştirmeler ve açıkçası yani benim anlayamadığım bir şey, insanlar çok da fazla sosyal medya hesabı açıyor.
Evet.
Yani bir kişinin hatta dün bir kişiyle görüştüm, 140 tane sosyal medya hesabının olduğundan bahsetti. Nasıl yönetiyorsun dedim. Yani 140 tane sosyal medya hesabı bir insanın hepsine birer kere girip çıksa
140
bir,
dakika
yani
eder.
bir gününe alacak bir
Evet,
işlem. Bir
gerçekten
gününe
öyle.
alacak bir işlem. İş bazı noktalarda farklı boyutlara da gidiyor. Yani çok ciddi anlamda sosyal medya bağımlılığına gidiyor.
Peki, ben son soruyu şöyle sorayım. Siz bir yatırımcı olarak, aynı zamanda iş insanı olarak, dijital dünyanın geleceğine nasıl yatırım yapmayı düşünüyorsunuz?
Şöyle yazılım yapıyoruz. İşlerimizi tabii beraberinde büyütüyoruz. Sanayide dijitalleşme çok önemli konulardan bir tanesi. Yapay zekanın sanayiye girmesi çok önemli. Sanayicimizin bunu kullanması çok önemli. Bu konularda çalışma yapıyoruz. İlaveten büyük veriyle uğraşıyoruz biz de. Büyük veri, derya, deniz. Hep söylerim, daha önce de muhtemelen söylemişimdir. Bana şu anda 1 milyon doların mı olsun deseniz, 1 milyon satır kaliteli veri mi olsa elinde deseniz, ben kaliteli veriyi tercih ederim. Çünkü ondan kazanılabilecek para çok daha fazla. Onun için yani teknolojiyi takip ediyoruz ve teknoloji nereye gidiyorsa oraya doğru yatırımlarımızı da yönlendiriyoruz.
Efendim, çok teşekkür ediyorum. Bu ilk programımıza konuk olduğunuz için,
Ben
bizi
teşekkür
kırmadığınız için,
ediyorum.
yoğun programınız içerisinde. Teknoloji Araştırma Geliştirme Bilim ve İnovasyon Derneği Başkanı, kısa adıyla TABİT Başkanı Sayın Nuray Başar'dı konuğumuz. Çok sağ olun.
Teşekkür ederim.
Teknovadi devam ediyor. Teknovadi, Teknokentler. Sevgili dinleyicilerimiz, çok önemli bir teknokentle başlıyoruz. Bu ilk programımızda konuk ettiğimiz teknokent, ODTÜ Teknokent. Ve ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Sayın Serdar Alemdar telefon attığımızda. Hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, hoş bulduk Hakan Bey.
Sayın Alemdar, tabii ODTÜ her şeyin öncüsü, pek çok teknolojinin öncüsü, Türkiye'deki üniversiteler anlamında da belli bir yere sahip. Aynı zamanda ODTÜ Teknokent'te bir ilklerin içerisine yer alan bir kuruluş. Ne zaman kuruldu? Kısaca geçmişinden biraz bahseder misiniz ve şu andaki bulunduğu yapıyı bir özetler misiniz?
Tabii ki ODTÜ Teknokent aslında Türkiye'deki ilk teknopark, hem yasal olarak hem daha da evveliyatı var yasadan öncesi. İlk olarak 1992 yılında KOSGEB Tekmer Teknoloji Merkezi binası ODTÜ kampüsünde kurulmasıyla başlıyor. O dönemde ODTÜ'nün işte hocaların, öğrencilerin araştırma çıktılarının ticarileştirilmesi amacıyla Bir merkez kuruluyor. O zaman içinde Orta Doğu Teknopark AŞ adında bir şirket kuruluyor. 1990 yılında kurulan bir şirket. 2001 yılında da bizim 4691 numaralı yasamız, teknoparkları düzenleyen yasamız çıktığı zaman da hali hazırda faaliyette olan iki teknoparktan biri. Birisi de TÜBİTAK MAM. 2001'den beri de 4691 çerçevesinde işte vergi avantajları, çeşitli avantajlar da sunan yasamızla birlikte faaliyette olan bir teknopark. Şimdi buradan bizim alırsak miladımızı işte bu sene 23. yılımızdayız. Ve geldiğimiz noktada da yaklaşık yarım milyar dolar ihracat yapan, 400'ün üzerinde şirkete ev sahipliği yapan, yılda 100'e yakın startup dediğimiz teknoloji girişiminin doğmasına vesile olan bir yapıyız.
Şimdi belki bizim bu noktada ilk defa teknokent kavramını duyan sevgili dinleyicilerimiz varsa, özellikle yurt dışından, onlara çok kısa bir teknokentin içeriği nedir? Birkaç cümleyle söyleyebilir misiniz?
Tabii, yani teknoparklar ilk etapta üniversitelerin arazilerinde kuruldu. Daha sonra organize sanayi bölgelerinin de içerisinde kuruldu. Aslında bir bölge, bir alan teknopark olarak ilan ediliyor ve burada burayı bir yönetici şirket yönetiyor. Bu yönetici şirket işte binalar yapıyor. Bu binaları teknoloji alanında Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri yürüten şirketlere makul fiyatlarla kiralıyor. Ve sadece kiralama hizmeti değil, hani o işin en temeli, onun ötesinde işlerini geliştirmek, yurt dışına açılmak vesaire anlamında sinerji yaratmak, bir arada olmak konularında programlar yürütüyor ve işte bu teknoloji şirketleri biliyorsunuz çok hızlı büyüyebiliyorlar.
Evet.
Mümkün olan en büyük hızla ilerlemeleri ve işte katma değer üretmelerine destek olma faaliyeti yürütüyoruz.
Sayın Alemdar, özellikle ODTÜ Teknokent'in elde ettiği başarılardan biraz bahseder misiniz?
Yani biz ODTÜ Teknokent olarak hani firmalarımızla gurur duyuyoruz. Biz tabii Ankara'da yer aldığımız için Ankara biliyorsunuz savunma sanayimizin başkenti, ülkemizin de başkenti, savunma sanayimizin de başkenti.
Evet.
Savunma sanayinde biz yaklaşık 120 şirketimiz pek çok nitelikli Ar-Ge boyutu olan, bizde öyle imalat vesaire konularında çalışmalar pek olmuyor. Daha çok işte elektronikti, yazılımdı, savunma sanayinde mekanik tasarımdı vesaire gibi hani tasarım boyutunda veya yüksek Ar-Ge nitelikli işler yapılıyor. İşte Türkiye'nin ilk helikopteri, milli helikopterimiz Atak mesela, TUSAŞ'ın ODTÜ Teknokent'teki ofisinden çıktı. Hemen hemen tüm milli uydu projelerimizin kritik komponentlerini üreten onlarca firmamız yer alıyor. TÜBİTAK Uzay'da hemen kampüsümüzün yanında zaten milli uydu programlarımızı yürüten kurumumuz. Birinci hani en ağırlıklı nitelikli işler işte İHA'lar konusunda çalışan pek çok firmamız var. Hani savunma sanayinde belli bir kritik kütleye gelmiş durumdayız. İkinci alanımız yazılım. Yine hani bizim ICT dediğimiz bilişim ve iletişim teknolojileri alanında da yine 150'ye yakın firmamız yer alıyor. Bunun bir alt grubu olarak da oyun sektörü aslında fark yarattığımız bir alan. Ankara Avrupa'da dördüncü en çok oyun üretilen dördüncü şehir. Bu ilginç aslında.
Gerçekten çok önemli.
Burada da oyun tabii çok katma değerli bir iş. Bir oyun yaptığınız ve başarılı olduğu zaman tüm dünyada başarı sağlayabiliyorsunuz. Burada hem PC ve platform oyunları kategorisinde dünyada top, işte en üst 30 oyun kategorisinde stüdyolarımız var. Ama özellikle mobilde de tabii. Yani bir dönem vardı. Amerika'daki Apple Store'daki en çok satılan 10 oyunun 6'sı ODTÜ Teknokent'te geliştirilmişti. Böyle birbirine 100-150 metre mesafedeki 3 farklı stüdyomuzdan 6 oyun çıkmıştı.
Ya şimdi anlatınca hakikaten insanın çok gururlanıyoruz, çok önemsiyoruz bunu. Çünkü bu genç arkadaşlar da bu sizin oluşturduğunuz bu platform ya da sinerji içerisinde, bahsettiğiniz teknokent içerisinde yaratıcılıkları da gösteriyorlar. Bir şekilde daha rahat çalışıyorlar. Siz bile sanıyorum yurt içi yurt dışı pek çok iletişimi sağlamakta da ya da yatırım sağlamakta da yardımcı olmaya çalışıyorsunuz herhalde, değil mi?
Evet, her iki alanda da aktifiz. 2014 yılından beri San Francisco'da bir ofisimiz var. İşte Silikon Vadisi biliyorsunuz. Evet. Bu işin Mekke'si. Yani oradaki ortamı solumak bile, bir orayı bir deneyimlemek bile pek çok girişimcinin birkaç yıl kazandırabiliyor. Biz buraya hani pandemi öncesinde yılda 50-60 civarı startup, sadece ODTÜ Teknokent'ten de değil tüm Türkiye çapından, hı hı, startupların işte yaklaşık 6 haftalık programlara gittikleri programlar düzenliyorduk. Pandemiyle bu biraz azalmakla birlikte işte hibrit dediğimiz modelle hala çeşitli iş ortaklarımızla yurt dışında hızlandırma programları yürütüyoruz. Bir de tabii startup'ın en büyük ihtiyaçlarından biri yatırım.
Evet.
Yatırım konusunda da ODTÜ Teknokent, işte Metutekban markasıyla ağırlıklı olarak mezunlarımızın yer aldığı bir melek yatırım ağını ta 2006 yılında başlattı. O daha sonra yıllar içinde bir yatırım şirketine dönüştü, Growth Circuit adını verdiğimiz. Ve Growth Circuit'la bugüne kadar 14 yatırım yaptık. Doğrudan sermaye yatırımı startuplara. Ve şu ana kadar da bunların 3 tanesinden çıkış yaptık. Dolar bazında yaklaşık 4 kat bir getiri elde ettiğimiz çıkışlar oldu bunlar.
Çok güzel.
En son olarak da Türkiye'de mevzuatında düzenlenmesiyle SPK'ya tabi bir girişim sermayesi yatırım fonu kurulmasına öncülük ettik. Invest 101 markasıyla Türkiye Kalkınma Fonu ile birlikte bu fonu yarattık. Burada da bir 6 milyon dolarlık, ilk etapta 6 milyon dolarlık bir taahhütü aldık. Muhtemelen bu yıl içerisinde 10 milyon dolara çıkaracağız. Burada da 20'ye yakın startup'a 300 bin euroya kadar yatırım yapacağımız bir yolculuğa çıktık. Şu ana kadar yeni, yani 2023 başında başladık bu işe. Yılın ilk iki çeyreğinde 5 tane yatırımımızı yaptık.
Ne kadar güzel. Çok güzel anlattınız hakikaten. Yani bir şekilde borsada da işlem yaptığınızdan bahsettiniz. Şimdi zamanımız azaldı. Bir 4 dakikamız var. Ben sizden ODTÜ Teknokent'in gelecek hedefleri konusunda düşüncelerinizi paylaşmanızı rica edebilir miyim?
Bizim hani gideceğimiz yönlerden bir tanesi, yani iki stratejik yönümüz var aslında. Birisi dijital dönüşüm, ikincisi yeşil dönüşüm. Dijital dönüşüm dediğimiz zaman ağırlıklı olarak Türk sanayisinin dijitalleşmesi, mekanizasyonu ve dijital süreçlerin implementasyonu. Biz yıllardır zaten Ankara'nın işte meşhur organize sanayilerinin OSTİM'le zaten biz stratejik ortaklığımız var. Aynı şekilde ASO, Ankara Sanayi Odası'nın OSB'leriyle ve Teknopark'ında işbirliğimiz var. Hani sanayimizin şu anda Türk sanayisi ağırlıklı olarak verimlilik odaklı gidiyor. Bu bizim IT alanındaki, dijitalleşme alanındaki startuplarımızın deneyimleriyle sanayicileri buluşturup sanayimizin yüksek katma değere ulaşmasını hedefliyoruz. İkincisi de yeşil dönüşüm. Bu konuda hem bir özel bir hızlandırma programı yürütüyoruz. Bu ağırlıklı olarak işte üretim süreçlerinden veya ekonominin genelinden karbon emisyonunu azaltmaya yönelik startupları üretme, geliştirmek ve hızlandırmak istiyoruz. Ve buna yönelik de bir yatırım fonu da sadece bu net zero dediğimiz sıfır karbon hedefleyen startuplara yatırım yapacak bir fon kurma konusunda da çalışmalarımız sürüyor.
Evet. Buradan hemen kontrol ettim. Bu arada bu yatırımcılar için de belki olabilir. Çünkü sizler ne kadar büyük kapitaller alırsanız o kadar daha fazla yatırım yapacaksınız. Biz de galiba Invest adıyla herhalde, değil mi? Yer alıyor.
Duyamadım sesinizi maalesef.
Bu özellikle kısmı yatırımcıların kapitali artırma adına belki ilgi gösterebilirler. BİST'te de Invest adıyla galiba, değil mi?
Invest 101 markasıyla şu ana kadar 59 tane yatırımcımız var bu fona yatırım yapan.
Hayır, hani borsada fiyatı... değilsiniz yani, öyle mi?
Yok, borsa halka açık değil. Halka açılması değil. Söz konusu olabilir ama şu anda halka açık değil. Anladım. Invest 101 SPK'ya tabi bir girişim sermayesi yatırım fonu.
Anladım.
Nitelikli yatırımcıların işte belli bir taahhüt vererek girdikleri ve profesyonel bir ekip tarafından yönetilen bir yatırım fonu.
Peki. Ben son olarak da özellikle gençlere bir tavsiyeniz var mı?
Ya, gençlere çok tavsiyemiz olacak ama biz onlardan da tavsiye almaya çalışıyoruz. Hani belki de insanlık tarihinde ilk kez gençler yaşlılardan daha çok şey biliyorlar. Bu yeni teknolojileri özellikle adapte etmekte çok mahirler. Biz hani özellikle bir işte oyun dikeyinde ve işte yaratıcı endüstrilerde çok odaklı gidiyoruz. Buralarda tabii yani değil üniversite öğrenciliği zamanı belki lise öğrencilerinin bile gerçekten katma değerli işler yapabilmesi mümkün. Hani biz şu anda başlayan bir işte lise öğrencilerine yönelik bir eğitim programı da başlattık. Hani bir an önce ilgi alanlarına yönelik çalışmaların içine girmelerini öneririm. Bir de tabii bu işte bu generative AI dediğimiz kavram pek çok işe yapılış tarzını değiştiriyor. Buralar hani gençler buralarda daha açık görüşlü oldukları için hani bu generative AI konusundaki yetkinliklerini hızlıca yüksek katma değerli işlere ve ürünlere çevirecek yollar yapabilirler. Hani biz girişimciliği çok destekliyoruz ve gençleri aslında mutlaka hayatlarının bir noktasında bir girişimcilik deneyimi yaşamalarını şiddetle tavsiye ederim.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Bir ODTÜ'de bilim okuyan, ODTÜ'den mezun olan bir birey olarak size çalışmalarınızdan dolayı ve ilk programıma konuk olduğunuz için çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum size.
Ben teşekkür ederim hocam davet ettiğiniz için.
Hoşçakalın. ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Sayın Serdar Alemdar'la ODTÜ Teknokent'i konuştuk sevgili dinleyenlerimiz. Ve sizlere veda etme zamanımız geldi. Yapım ekibimiz Murat Baran'la birlikte sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Teknisyenimiz Melih Demirezer. Sizlere veda ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekno Vadi. We'll be right back.